Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyoruz. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz efendim. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizlerden de. Geçen hafta akaidle ilgili sorularımızı ve temizlikle ilgili sorularımızı, gusülle ilgili sorularımızı zat halinize iletmiş ve kıymetli bilgilendirmelerinizi almıştık. Bu hafta yine temizlikle alakalı sorularımız var hocam. Teyemmümden başlayacağız bu hafta. Geçen hafta gusül nedir, nasıl alınmalıdır, hangi durumlarda gereklidir, gusül alırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, bunlar üzerine durmuştuk. Bir de teyemmüm diye bir temizlik şeklimiz var. Buradan başlasak hocam. Teyemmüm dediğimiz bu temizlik şekli nedir? Buradan başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi teyemmüm, suyun bulunmadığı veya suyun kullanma imkanının olmadığı zamanlarda abdest yerine veya gusül yerine geçen bir temizlenme şekli.
Evet.
Tabii bu teyemmümdeki temizlenme abdestteki gibi, gusuldeki gibi hakiki anlamda olmaz. Hükmen temizlenme kabul edilir. Ve bu ne zaman söz konusudur? Demin de söylediğim gibi su bulunmazsa veya su bulunduğu halde kullanma imkanı olmazsa.
Evet.
Teyemmüm cihetine gidilir. Tabii bu ibadetler ki veya ibadet için gerekli olan şeyler ya Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır veya peygamberimiz bunu açıklamıştır.
Evet.
Şimdi teyemmümün meşru kılınışı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani su bulunmadığı takdirde teyemmüm edilmesi gerektiğini ifade eden ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de var. Tabii ayet-i kerime olunca elbette Kur'an-ı Kerim'de olacak. O ifade tarzı pek hoş olmadı. Her neyse Kur'an-ı Kerim'de bu var.
Evet.
Bu nedir? Bak, kısaca onun şeyini bahsedeyim, tarihini. Peygamber Efendimiz ordusuyla birlikte bir seferden geliyor. Hazreti Ayşe validemiz de var.
Seferde.
Peygamber Efendimiz sefere çıktığı zaman eşlerinden bazılarını veya birini yanında götürülmüş.
Kura çekermiş.
Hangisine düşerse onun yanında götürülmüş. Hazreti Ayşe de var bir seferinde ve Hazreti Ayşe gerdanlığını kaybetmiş. Ordu duraklamış mecburen. Peygamber Efendimiz de duraklamış. Gerdanlık aranıyor bir gece vakti biraz da. Ve çorak bir yer efendim. Suyun olmadığı bir yer. Hatta Hazreti Ayşe'ye sitem edenler olmuş. Babası Hazreti Ebubekir Hazreti Ayşe'yi azarlamış falan. Yani sen sebep oldun bu kadar insan. Ve orada teyemmüm ayeti inmiş. Yani su bulamazsanız eğer yeryüzü cinsinden olan bir şeyle teyemmüm edin. Ayeti inmiş ve hani derler ya her şerden bir hayır doğar. Hazreti Ayşe'nin orada gerdanlığını kaybetmiş olması, efendim peygamberimizin ve askerlerin orada duraklama, konaklama mecburiyetinde kalmış olmaları tabii bir sıkıntı. Ama buna karşılık o teyemmüm gibi çok rahatlatıcı bir ruhsat da sebep olmuş bu.
Evet.
Şimdi ayet-i kerime diyor ki yeryüzü cinsinden olan bir şeyle teyemmüm edin. Tabii ibadetlerimizin nasıl yapılacağını olduğu gibi teyemmümü de Peygamber Efendimiz tarif ediyor bize.
Evet.
Yani mesela nasıl abdest alınacağı Kur'an-ı Kerim'de var. Yani şuları yıkayın başınızı mesedin var. Ama bu kolu nereye kadar yıkayacaksın? Gerçi Kur'an'da var yani ilel merafık diyor. Fakat o merafık neresi? Yani omuza kadar mı? İşte bu
dirseğe kadar.
Dirseğe kadar mı? Neyse bunlar Peygamberimiz tarafından aktarılmış, anlatılmış, gösterilmiş. Teyemmümü de Peygamber Efendimiz göstermiş. Şimdi önce teyemmüm nasıl yapıldığına geçmeden bu tarihini kısaca bahsettikten sonra hangi durumlarda teyemmüm yapılabilir? Demin söyledim, bir su bulunmazsa.
Evet.
Burada ulema şunu tartışıyor. Şehir dışında olması lazım. yerleşim bölgesinin dışında olması lazım. Yerleşim bölgesi içerisinde su bulunur derler. Hı hı. Su bulunmazsa bir yok. Yani kırda, dağda, bayırdasın, su yok. Bu bir. İki, su var ama sen suyu kullanamıyorsun. Hı. Niye kullanamıyorsun? Çünkü mesela kuyu var yanında. Suyu kuyudan alabilmek için kova lazım, ip lazım ama sende bu yok. İşte bu durumda bak suyu kullanamıyorsun. Veya efendim su var, çeşme akıyor. Ama çeşmenin başında iki tane aslan oturmuş. Yanına yaklaşamıyorsun.
Suya yaklaşamıyorsun.
Burada su var ama sen o suyu kullanamıyorsun. Veya hastasın. Hastasın. Suyu kullanamıyorsun. Veya soğuk bir yerdesin. Gusletmen gerekiyor. Suyu ısıtacak bir imkan yok. Ve o suyla sen guslettiğin zaman hastalanacaksın. Hı hı. Bu durumlarda teyemmüm yapılabilir. Peki teyemmüm yapılacak olan materyal nedir? Hanefi mezhebinde yeryüzünde biten, yani yer işgal eden, saiden tayyiba ifadesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de.
Yani hocam?
Said yükselti demek.
Yüksek.
Temiz yükselti. Hı hı. Ki bu Hanefi mezhebinde bu toprak, taş, çakıl, kum bunlarla yapılabilir teyemmüm. Hatta duvardaki şeyle de yapılabilir diyoruz değil mi? Duvarda toz varsa duvara bile, ki bu olmuş, peygamberimiz bunu yapmış. Birisi kendisine selam veriyor. Peygamber Efendimiz selam almadan önce duvara yöneliyor. Elini çarpıp teyemmüm yapıyor. Ondan sonra aleyküm selam diyor. Yani abdestsizken selam almayı pek hoş karşılamamış kendisi. Yani bunlar hep hadislerde var.
Evet.
Ha şimdi ama Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde yeryüzü cinsinden dedik. Toprak, kum, çakıl, taş, kaya bunlar olur. Tuğla. Hı hı. Onun aslı da topraktır çünkü. Ama yanıp kül olan veya sıcakta eriyen, kalıba giren şeylerle olmaz. Teyemmüm yapılmaz. Nedir mesela? Odun üzerine teyemmüm yapamaz. Veya demire teyemmüm yapamaz. Ama diğer mezheplerde farklı hükümler var. Mesela Şafii mezhebinde taşa, kayaya, çakıla yapamazsın. Toprağa yapacaksın. Böyle şeyler var. Peki nasıl teyemmüm yapacağız? Elimizi yere vuruyoruz. O evet. Teyemmüm yapacağımız şey, bu toprak olabilir, taş olabilir, hı hı. Tuğla olabilir, çakıl olabilir. Vuruyoruz. Ondan sonra elimizin altına o topraktan vesaire bir şey belki bulaşır da yüzümüzü zarar verir diye iki elimizi birbirine vurarak bir şeyler varsa elimize şey olan dokunma, bulaşma ihtimali olan bir şeyler varsa o dökülsün diye. Ondan sonra tabii önce niyet ediyoruz ha. Şimdi abdestte niyet şart değil. Usulde niyet şart değil.
Evet, bu önemli.
Ama teyemmümde niyet şart. Niyetsiz teyemmüm olmaz. Niye? Çünkü abdest suyla oluyor. Su kendisi haddi zatı da temizleyicidir. Ama teyemmüm toprakla oluyor. Toprak temizleyici değil. Aslında kirleticidir. Dolayısıyla onun temizlik için kullanıldığına niyet etmek gerekiyor.
Evet.
Niyet ettik. Elimizi toprağa vurduk. İki defa birbirine çarptık. Yüzümüzü sürüyoruz. Ondan sonra tekrar elimizi yine vuruyoruz toprağa. Yine birbirine vurarak içinde topraktan bir şey bulaşmışsa onu yere döküyoruz. Sonra sol avucumuzla sağ elimizi parmak ucundan dirsek sonuna kadar
sıvazlıyoruz.
Sıvazlıyoruz. Elimizi üzerine dolanıyoruz. Kolumuzun içinden ve dışından. Bu bittikten sonra da sağ elimizle sol kolumuzu parmak ucundan itibaren dirsek bitimine kadar sıvazlıyoruz. Ve bu şekilde teyemmüm yapılmış oluyor. Abdest için, abdest alma yerine bu teyemmüm geçerli olduğu gibi gusletme yerine de aynı şekilde teyemmüm yapılıyor.
Evet.
Yani hadislere baktığımız zaman mesela zannediyorum Ebu Hureyre idi. Dışarıda yani şehir dışında bir yerdeyken gusletmesi gerekmiş. Yani ihtilam olmuş. Ve o teyemmüm edecek ama nasıl ki abdest organlarını eliyle sıvazlıyor ya, vücudunun tamamını toprağa değdirmek gibi
bir zannetmiş.
Yani yatıp yuvarlanmış tabiri caizse. Peygamberimize durumu aktarınca Peygamber Efendimiz demiş ki yok, öteki teyemmüm yeterliydi demiş.
Eyvallah.
Yani o da aynı şekilde usul yerine de geçiyor.
Geçiyor.
Tabii burada su bulunduğu zaman teyemmüm
bozuluyor.
Bozuluyor.
Tam onu soracaktım hocam. Teyemmüm bozan şeyler nedir diye. Bir suyun bozulması.
Abdesti bozan her şey teyemmüm bozar.
Evet.
Abdesti bozan her şey. Bir de ilave olarak suyun bulunması şeyi teyemmüm bozar. Tabi burada şöyle bir şey akla gelebilir. Yani dağdayız, bayırdayız. Efendim su bulamadık. Araştıracağız biraz. Su var mı yok mu o çevrede? Araştıracağız. Yani ha burada ya su yokmuş etrafımda. Teyemmüm yapayım demeyeceğiz. Biraz gidip arayacağız. O tarafta su var mı? Bu tarafta su var mı? Mesela bir yeşillik, bir ağaçlık olan bir yer varsa yakınımızda oraya gideceğiz falan suyu arayacağız. Bulamadık, teyemmüm ettik.
Evet.
Ha, şimdi diyelim ki biz teyemmüm ettik, su yok diye namaza durduk. Namazdayken elinde testiyle bidonla biri geldi yanımıza.
Su getirdi. Yani.
Su getirdi. Ha, namazımız bozuldu. Niye? Suyu gördük, abdest bozuldu. Peki şu da akla gelebilir. Ben teyemmüm ettim, namazımı kıldım. Ama vakit içerisinde suyu buldum. Teyemmümü tekrar, tekrar abdest alıp namaz kılacak mıyım? Hayır, gerek yok. Artık namaz bitmiştir.
Evet. Peki hocam. İbadetlerle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Onlarla müsaadenizle devam edelim. Nafile namazların camide kılınması şart mıdır hocam? Şart mıdır hocam? Yoksa evde de kılınabilir mi?
Aslında nafile namazların, sünnet namazların evde kılınması teşvik edilmiş. Peygamber Efendimiz'in yine bu konuda da hadisi var. Buyurur ki evlerinizi kabre çevirmeyin. Namazlarınızın bir kısmını da evlerinizde kılın.
Evet.
Ve yine başka hadisler de var. Yani sünnetlerin, nafilelerin evde kılınmasının daha faziletli olduğunu bildiren başka hadisler de var. Dolayısıyla asıl olan şey nafilelerin ve sünnetlerin evde kılınmasıdır.
Evet.
Ancak burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Efendim şimdi ben evim camiye mesafeli. Ezanın okunduktan sonra evde sünneti kılayım, ondan sonra camiye gideyim dediğim zaman
farzı kaçırıyorum.
O zaman cemaati kaçırıyorum. Hangisini tercih etmeliyim? Ha, böyle bir durumda nafileyi, sünneti camide kılmak. Çünkü cemaati de devam etmek nafileyi, sünneti evde kılmaktan daha faziletlidir.
Evet.
O yüzden yani eğer bizim sünneti evde kılmamız, eğer şeye farzı kaçırmamıza sebep olacaksa o takdirde evde değil camide kılmalıyız.
Evet.
Ama öyle değil de namazların yani farzların önündeki sonundaki o revatib dediğimiz sünnetlerin dışında diğer başka namazlar var. Regaib diyoruz onlara. İşte kuşluk namazı gibi, evvabin namazı gibi, teheccüd namazı gibi. Bunların evde kılınması daha faziletli.
Evet.
Evde kılınması. Hatta şu da daha uygun olur. Mesela farzlardan sonraki sünnetler var ya. Akşamın sünneti, yatsının son sünneti, öğlenin son sünneti. Bunlar da farzı camide kıldıktan sonra eve gelip evde o sünnetlerde kılınabilir. Buna da bir engel yok.
Engel yok.
Yani burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Benim nafile ve sünnet namazları evde kılmak daha faziletlidir. Ancak bu farzların cemaatle kılınmasına eğer imkan vermeyecekse veya farzların cemaatle kılınmasını kaçıracaksa o zaman camide kılmak.
Camide kılmak eftal. Evet.
Evet.
Hocam sağlık veya güvenlik gibi kritik görevlerde çalışan veya farklı bir görevde çalışıp da kritik bir göreve sahip birinin sadece namazların farzını kılması gibi bir durum söz konusu mudur?
Olabilir tabii. Şimdi yani sünnetler biliyorsunuz mazeret halinde terk edilebilir.
Evet.
Ki zaten ikindi ve yatsının sünnetleri gayrimüekked sünnet diyoruz. Mazeret olmadan da insanlar ara sıra terk edebilirler. Gayrimüekked sünnetleri. Ama mazeret halinde müekked sünnetler de terk edilebilir. Burada kişinin o icra etmekte olduğu görevin önemine göre terk edilebilir. Mesela diyelim ki doktor. Hastalar yığılmış, acilde bakması gerekiyor. Ama namaz vakti de geldi geçecek.
Evet.
Bu ne yapar? Farzını kılar ve işine devam eder.
Devam eder.
Veya dediğin gibi güvenlikçi aynı şekilde. Hı-hı. Acele farzını kılar ve işine devam eder.
Devam eder. Cemaate yetişmek için sabah namazının sünneti terk edilir mi hocam?
Şimdi sabah namazının sünneti önemli bir sünnet. Diğer vakitlerde, yani öğle olsun, yatsı olsun, ikindi olsun, camiye girdiğimizde eğer cemaat başlamışsa farza, hiç sünneti kılmadan doğrudan imama uyarız.
Evet.
Hiç sünneti kılmadan doğrudan imama uyarız. Eğer bu öğle namazı ise, o takdirde farzı kıldıktan sonra başta kılamadığımız sünneti de kılarız. Sabah namazının durumu farklı. Sabah namazının sünneti bir defa müekket bir sünnettir. Ve bir de sabah namazının farzından sonra sünnet kılınmaz. Yani öğleninki gibi olmaz. Dolayısıyla imkan nispetinde sünneti kılmalıyız sabah namazı. Peki ne demek imkan nispetinde? Eğer ben sünneti kıldığım zaman cemaate yetişebileceksem, yani imam selam vermeden imama uyabileceksem sünneti kılarım. Ondan sonra farza, imama uyarım. Ama öyle bir durumda ki imam son oturuşta. Ve sünnet kılsam imama yetişme mümkün değil.
Evet.
O zaman sünneti terk ederim, imama uyarım. Yani demek ki o zaman imam selam vermeden önce sabah namazının sünnetini kılıp imama uyma imkanım var ise sünneti kılar, imama uyarım. Ama sünneti kıldığım takdirde imama yetişemeyeceksem o takdirde sünneti terk ederim ve doğrudan imama uyarım.
Evet. Vakit varsa bile farzdan sonra sünnet kılınmıyor.
Kılınmaz.
Sabah namazında.
Sabah namazında kılınmaz.
Evet. Sabah namazının işte zamm-ı sure dediğimiz o bölümlerinin uzun uzun okunmasının hikmeti de biraz...
Olabilir. Şimdi bir de şu var tabii. Sabah namazı uykudan kalkıldıktan sonra kılınan bir namazdır. Herkes aynı anda uykudan uyanamayabilir. O yüzden hem biraz geç başlama sabah namazının farzına. Ki bizim ülkemizde uygulama bu şekildedir genelde. Yani ezan okunur okunmaz hemen farza başlanmıyor. Diğer
yarım saat ara veriliyor.
Gibi. Ara veriliyor. Niye ara veriliyor? Bir, tabii namazı biraz geciktirmek Hanefi mezhebinde şeydir, müstehaptır. Sabah namazını biraz geciktirerek kılmak. Hem de cemaat yetişebilsin.
Yetişebilsin.
Diye.
Evet, peki hocam.
Ve bu birinci rekatta genelde uzun okunur sabah namazında ki. Dediği bu da o hikmet, yani gelenler yetişebilsin,
yetişebilsin.
Burada da yatar.
Eyvallah. Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini 4 rekat olarak kılabilir miyiz?
Kılabiliriz. Bu konuda hem fıkıh kitaplarında net ifadeler var. Hem de buna işaret eden ayetler var. Hadisler var, affedersiniz. Kılabilir yani, ister 2 ister 4 kılar.
4 kılar, peki. Tahiyyetül mescit dediğimiz bir namazımız var hocam. Mescit namazı mı tam karşılığı?
Cami selamlama, tahiyye selamlama demek.
Cami selamlama namazı.
Namazı bu olarak. Sünnettir.
Bunun hükmünü soracaktım tam. Sünnet dediniz ve kerahat vakitlerinde kılınması caiz midir diye bir sorumuz var.
Şimdi Hanefi mezhebinde kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz.
Evet.
Hiçbir namaz kılınmaz. Sadece ikindi namazı kılınamamış ise daha öncesinde. Ve güneş batmadan önce tekbir alıp namaza girebiliyorsan o ikindi namazını o esnada kılabilirsin. Onun dışındaki kerahat vakitlerinde hiçbir namaz kılınmaz ve ikindi vaktinde de o ikindinin farzından başka hiçbir namaz kılınmaz. Bu namaz ne olursa olsun. Mesela sabah namazı diyelim kıldık. Güneş doğarken hiçbir namaz kılınmaz. Öğlen tepedeyken kılınmaz.
Evet.
Hiçbir namaz kılınmaz. Dolayısıyla sünnet olan tahiyyetül mescit namazı da kerahat vakitlerinde kılınmaz Hanefi mezhebine göre. Ancak Şafii mezhebinde olanlar da var tabii bizi dinleyenlerden. Şafii mezhebinde kılınır. Yani Şafii mezhebine göre sebepli namazlar. Yani bir sebebe bağlı olarak meşru kılınan namazlar kerahat vaktinde kılınabilir. Mesela tahiyyetül mescid buna örnektir. Bazen bizim Hanefi cemaat yadırgar. Yani cuma gün imam hutbeye çıkmıştır diyelim. Gelir bir vatandaş sünnete durur. Öbürleri onu uyarır. Sünnet kılınmaz şimdi falan diye. O Şafii'dir. Şafii de kılar. Yani bu tahiyyatül mescidi kılar o esnada. Bu mesela ihram şey tavaf namazı var. Yani tavaf ettikten sonra kılınan iki rekat namaz. Bu namaz Şafii mezhebinde kerahat vaktinde kılınabilir. Hanefi mezhebinde kılınmaz.
Kılınmaz.
Yani bu tahiyyatül mescid de böyledir. Hanefi mezhebine göre kerahat vakitlerinde kılınmaz.
Kılınmaz.
Şafii'ye göre kılınabilir.
Evet. Hocam peki camide Kur'an-ı Kerim okunuyorsa ve biz o camiye girdiğimizde kerahat vakti değil, normal bir vakit, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i mi dinlememiz lazım yoksa tahiyyatül mescid namazını kılabilir miyiz?
Yani sen Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz diyoruz.
Hı hı.
Dolayısıyla farzı yerine getirmek sünneti yerine getirmekten daha önceliklidir.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i dinlemek lazım. Bittikten sonra belki namaza başlanabilir.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu haftalıkta süremizin sonuna gelmiş olduk. İbadetlerle alakalı, yine temizlikle alakalı soruları zatenizden cevaplarını aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şey, gönlünüze sağlık.
Sağ ol, Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Hocamıza sizlerden gelen soruları, bir kısmını da bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları yönelttik. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.